Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Kalbin Frekansı Erkam Radyo'da Genç Zamanı programında ben Deniz Salih Hüzgenç.
Ben Alaaddin Yaman.
Sizlerle beraberiz. Her cumartesi saat 22'de Kalbin Frekansı'nda İstanbul stüdyomuzdan sizlere sesleniyoruz. İnşallah bugün de gençlikle alakalı gündemi, gençlerin gündeminde ne var bunları konuşmaya devam edeceğiz. Alaaddin Serhan Yaman'la geçen hafta birlikte elimize başlamıştık. Çok heyecanlı, enerjik bir şekilde devam ediyoruz. İlk programa güzel geri dönüşler oldu. Ben herkese soruyorum böyle nasıl buldunuz vesaire diye. Herkes tabii beni kırmamak için iyi diyor yani. Ama ben anlıyorum, güzel yani. Bizim yaptığımız hangi iş kötü oldu ki? Yani biliyorsun Alaaddin, kalite ortada.
Maşallah, yine devam ediyorsun abi.
Devam ediyorum. Tavrına. Allah razı olsun. Maşallah. Teşekkürler. Ama biz de böyle yani kabullendi insanlar. Bunu bozmak istemiyorum. Çünkü çok mülayim ya da çok efendi gözükünce de bu sefer şey diyorlar. Ya sen başka biri olmuşsun diyorlar. Ben en iyisi böyle gideyim diyorum.
Eyvallah.
Eyvallah. İyi Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi geçen hafta hem Genç Dergisi'nin Temmuz sayısından bahsetmiştik. Güzel bir dosya konusu vardı. Meslek değil meşrep seç diye. Tabii meslek seçmemi tavsiye etmiyor. Yani mesleğini meşrebinle seç. Meşrebini en başta oluştur gibi bir şey söylüyor Genç Dergisi. Bundan bahsettik. Bir de Uluslararası Genç Derneği'nin mevcut tercihrehberliği.com projesi.
Evet.
Öncülük yaptığı proje ve 12 STK'nın ortaklaşa beraber götürdüğü. Yanlışlar söylemedim herhalde.
13 oldu.
13 mi oldu?
Evet.
Her gün artıyor maşallah. Tabii güzel proje olunca.
Güzel bir proje olunca destek vermek isteyen de çok sayıda kişi oluyor. Kişi ve kurum oluyor.
Eyvallah.
İşte Allah razı olsun. Destekleri de esirgemiyorlar.
Eyvallah.
Projemiz şimdi artarak bugün, büyüyerek devam ediyor.
Bugün de dilersen hani bu bahsettiğim mevzudan gidelim. Yani tercihrehberliği.com projesi şu an ne aşamada? Çünkü üniversite tercihleri devam ediyor. Yani daha başlamadı hatta. 19 Temmuz'da başlayacak galiba.
18'inde sonuçlar açıklanacak. 23'ünde tercihler başlayacak. Ta ki 29 Temmuz'a kadar, evet.
Yani sıcak gündem.
Tabii canım, sıcak gündem.
En sıcak gündem. Yaklaşık önemli, 2 milyon yakın öğrenci üniversite sınavına girdi.
Neredeyse, evet.
Kaç milyonu üniversiteye yerleşecek belli mi?
Yani sanıyorum 800 bin civarında
üniversiteye yerleşecek
ama bu tabii değişiyor.
Açık öğretimle vesaire. Evet. O zaman bu tercih rehberliği konusu madem bu kadar gündemde, bizim de böyle iyi bir projemiz var. Kaliteli bir sistem oluşturuldu.
Evet.
Güzel videolar, şu an tanıtım videoları internette, sosyal medyada dolaşıyor. Instagram'da tercih rehberliği Instagram hesabı çok aktif bir şekilde paylaşımlara devam ediyor. Ben Doğru. de görüyorum. Biraz bundan bahsedelim. Şu an tercihlerle alakalı ne durumdayız? Senin özellikle ekleyeceğin, ki ben Instagram hesabında gördüm tercih rehberliğinin, bazı bölümlere dair paylaşımlar da yapıyorsunuz. Mesela endüstri mühendisliği diyorsunuz vesaire. Bu tip böyle kreatif ya da yeni bölümlerde varsa bahsedebilirsen, hani tercihde bulunacak arkadaşlar için farklı bir vizyon çizmiş olabiliriz.
Tabii tabii. Yani yalnız şöyle bir şey var. Bizim zaten en baştan beri savunduğumuz nokta şu. Tercih rehberliğinde savunduğumuz nokta, üniversite tercihlerini yaparken herkese sorma. Bir bilene danış diyoruz biz. Şimdi ben mesela hukukla alakalı bir bilen olarak bir tarafta durup belki hukukla alakalı bir şeyler söyleyebilirim ama onun dışında farklı mesleklere ilişkin çok da fazla konuşmak istemiyorum. Mesela endüstri mühendisiyle alakalı merak ettiği veyahut da işte hakkında bilgi almak istediği şeyler olan arkadaşlarımız varsa tercihrehberliği.com adresine girsinler. Aday olmak istiyorum formunu doldursunlar. Hakkında bilgi almak istedikleri 3 üniversiteyi ve bölüm bizimle paylaşsınlar. Biz onlara bu okullarda öğrenim gören yahut o okullarda mezun olmuş arkadaşlarımızı yönlendirelim. Zaten temel mantığımız bu. Şimdi ben çıkıp da ahkam kesersem, atıp tutarsam tabii projeyi inkar etmiş olurum.
Evet.
Şu an elhamdülillah işlerimiz yolunda. 1500'ün üzerinde rehberimiz bulunuyor havuzumuzda. Ve sayımız da gün geçtikçe artıyor. Yaklaşık 20 bin kişiye kadar hizmet verebileceğimizi ümit ediyoruz
çok
bu
güzel,
sene.
Çok güzel.
Yani bu iyi bir sayı. Fena değil. Başlangıç için güzel. Tabii bu sene kendini ispat ettikten sonra ve birazcık daha adını duyurduktan sonra önümüzdeki senelerde hem paydaşlarının artacağını hem rehber havuzumuzun genişleyeceğini ümit ediyoruz.
Hı hı.
Bu şekilde devam ediyoruz.
Bu şeyi tekrar bir sayabilir miyiz? Hangi STK'larla şu an hangi derneklerle işbirliği yaptığımızı?
Şimdi onun için şöyle bir bakmam lazım ama. Şimdi bir tanesini unutursam ayıp olur.
Sen yok şöyle şimdi radyoculukta şey var. Sen diyelim aklına gelmedi ya, o an böyle bir işaret edeceksin bana Alaaddin çaktırmadan. Ben o sırada böyle bir şeyler söyleyeceğim. Şakayacağım
tamam.
Birazcık.
Ben sana o zaman.
Buradan da tüyo vermiş olalım.
Güzelce söyleyeyim. Anadolu Öğrenci Birliği var.
Çok güzel.
Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımız var.
Eyvallah.
Genç Hareket var. Genç Önder var. Hizmetkar Kariyer Merkezi var. İlim ve Medeniyet Topluluğu var. Mostar Gençlik var. Tercih ve Ötesi Hareketi var. TGSP var. TÜGVA var. Uluslararası Genç Derneği var. Zaten yürütücüsü konumunda projenin. Yedi Hilal var. Ve Yeni Dünya Vakfı var.
Eyvallah.
Şu an 13 oldu.
Bu şey mi peki Alaaddin? Yani bu STK ve dernekler görev dağılımını nasıl yaptılar? Şimdi Uluslararası Genç Derneği öncülüğünü yürütüyor ama biz şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi Türkiye'de bir araştırma vardı biliyorsun. Müslüman dernek ve STK'ların ya da bu içgüdüyü güden, bu vizyonu güden dernek ve STK'ların, vakıfların Türkiye'deki gençlerin %5'ine en fazla ulaşabildiğine
bu
dair.
Bu çok iyimser bir rakam ve içerisinde evet. sanıyorum siyasi partiler de var bunun içerisinde.
Daha mı az diyorsun yani normal?
Çok çok daha, ya ben daha az olduğunu düşünüyorum açıkçası. Eyvallah.
Ya bu aslında biraz şey gibi oluyor mu? Onu hissettin mi sen? Hani bunu açık açık soruyorum ben. Acaba sadece kendi kitlemizle mi ilgileniyoruz bu proje dahilinde de? Biraz böyle bir hava var mı?
Şimdi burada
hissettin
açıkçası şöyle. Şimdi bu sivil toplum kuruluşları temasa geçen insanların az çok profilleri belli. Fakat bu tercih rehberliğinde hani bir fayda da gözettiğimizden, bir çıkar ilişkisi de gözettiğimizden dolayı ulaşabileceğimiz insanların sayısının daha fazla olacağını düşünüyoruz. Ve belki bu %5'lik oranın daha fazla, hani çok küçük de olsa, artmasına katkı sunabiliriz bu sene için. Ama önümüzdeki senelerde böyle faydalı bir işten istifade etmek isteyen, bundan yararlanmak isteyen kişilerin sayısı arttıkça elbette bunun sağlayacağı fayda da daha fazla olacaktır.
Eyvallah. Bu proje tabii ki benim geçen programda söylediğim gibi çok hani çaya çorbaya proje bir proje değil.
Tabii
bizde
tabii.
Çünkü proje mantığı biraz maalesef biraz şeye dönüştü. STK işleriyle ilgilenenler özellikle bunu çok yakinen tecrübe etmişlerdir. Bir genç gelir mesela çok heyecanlı bir şekilde, o bir projem var, ne yapacaksın? Su kuyusu açmak istiyorum. Değil mi? Biz de yaşıyoruz böyle şeyleri.
Evet.
Yani niye su kuyusu açmak istiyorsun? Abi işte çünkü Afrika'da su ihtiyacı var. Tamam, hani verileri göster. Nerede açacaksın? Ne yapacaksın? Amacın ne? Parayı nasıl toplayacaksın? Ya da mesela İHA bu işi yapıyor. Hüdaya Vakfı bu işi yapıyor. Büyük dernekler, vakıflar bu işi yapıyor. Sen niye bu işi yapıyorsun? Sen farklı bir şey yap dediğimizde orada tıkanma oluyor. Bu proje işte o farklı bir şey bence. Benim öyle gördüğüm
kadarıyla. Yani bir ihtiyaç var ortada. Bu ihtiyacı tatmin etmek için ortaya çıkan bir proje.
Eyvallah. Buradan dilersen su mevzuna da girmiş olduk ya, ucundan girdik.
Hemen öncesinde benim tamam. söylemek istediğim bir husus var, onu da bulabilirsem. Mesela biz hangi mevzularla uğraşırız, hangi işlerle uğraşırız, hangi işlerle uğraşmayız? Aslında bu da yine bize çok sıkça gelen bir mevzu.
Nasıl yani?
Mesela genç gönüllüler ne yapar veyahut da genç gönüllüler ne yapmaz gibi bir soruyla sıkça karşılaşıyoruz. Buna ben aslında şöyle bir cevap veriyorum. Yani şimdi genç gönüllüler hedef kitlesini ilgilendiren ve hayrın doğacağını düşündükleri her işi yapar. Ya ben bunu sınırlamıyorum. Genç gönüllüler şunu yapar, bunu yapar.
Yani Uluslararası Genç Derneği bünyesinde bulunan genç gönüller hareketinden bahsediyoruz.
Evet.
Yani senin
yani ihtiyaç,
sorumluluk dahilinde olan.
Evet. İhtiyaç olarak hissettiği alanlarda çalışmalar yapar. Yapmayacağı işleri ama kategorize etmez genç gönüllüler. Neyi yapıp neyi yapmayacağını ilkeleri belirler genç gönüllülerin. Ben 3 tane ilke belirledim. Hani ilke belirledim derken zaten böyle bir sistem var. Bu sistemi hani ilkeler doğrultusunda ilerletiyoruz. Bu 3 ilkemiz nedir? Bunlardan kısaca bahsedeyim. Birinci olarak genç gönüllüler öngörülebilirliği düşük olan işlere girmezler. Öngörülebilirlik yoksa yoktur.
Bu ne demek?
Çünkü
yani öngörülebilirlik.
Ya şöyle. Yani genç gönüllüler dibini görmediği suya girmez diyeyim ben. Kaynaklarımız sınırlı, işlerimiz evet. çok. Yani böyle riski büyük, işte ne olacağını kestiremediğimiz maceralarda harcayacak vaktimiz ve enerjimiz yok.
Amerika'yı bir daha keşfetmeye ihtiyacımız
tabii,
yok diyorsun.
Daha önceki tecrübelerden istifade ederiz. İhtiyaçlarımıza bakarız. Sonrasında kaynaklarımıza bakarız. Ona göre öngörebildiğimiz sonuçları görürsek daha temkinli hareket ederiz. Çünkü patinaj yapmaya veyahut da yeniden büyük keşifler yapmaya şeyimiz yok, vaktimiz yok. İkinci olarak yapmış olmak için iş yapmayız. Bunu da şu şekilde tanımlıyorum. Genç gönüllüler aptal Puma sendromundan, hakikaten bir Puma'dan kaçar gibi kaçarlar. Nedir aptal Puma sendromu abi? Puma bir hedefine yaklaştığında, bir avına yaklaştığında şöyle bir bakarmış, tamam mı? Dermiş ki, şimdi şey gibi, fable gibi anlatıyorum.
Yok, aptal Puma sendromu nedir diye sordun ya. Bir an cevabı benden beklediğini düşündüm.
Yok, yok.
Kalacaktım yani şöyle. Alaaddin,
yok.
Devam et diyecektim sana. Evet, devam et.
Mesela,
ben de bilmiyorum
aptal,
çünkü.
Aptal Puma sendromu şu şekilde şu. Puma mesela bir hedefine kilitlendi, avına. Avına bir bakıyor. Diyor ki ben şimdi buradan deparı bassam, tamam mı? Bunu nerede yakalarım? Bunu orada yakalıncaya kadar benim vücudumdan ne kadar enerji tüketeceğim ben? Onu yediğimde, parçalayıp yediğimde o enerjiyi geri alabilecek miyim? Yani bir aslında şey yapıyor, kıyas yapıyor. Ben onu yakalamak için ne kadar enerji sarf edeceğim? Onu yakaladıktan sonra yani bu avın peşinde koşmam değecek mi? Tamam mı? Genç günlerde böyle. Kuyumcu titizliğinde ortaya koyacağı emeği ve karşılığında alacağı kârı düşünür. Kârı fazlaysa o işe girer. Ama çok fazla emek koyacağım, karşılığında da karım düşük olacak, o tarz işlerde genç gönüllüler yok. Bunu evet. peşinden söylemek gerekiyor. Üçüncü olarak da genç gönüllüler gönül sömürüsüne karşıdır.
Ne demek bu abi?
Bu da şu demek
yeni
abi.
Yeni bir kavram şu an.
Şimdi biz bu zaten var ama, yok, ama biz
gönül,
bunu...
Gönül sömürüsü kavramını ben aslında şu an yeni duydum gibi oldu yani.
Hayır, gönül sömürüsüne karşıyız. Bu da şu demek abi. Şimdi gönüllerimiz bizim sivil toplum kuruluşlarımıza gelirken belli bir amaç güdüyorlar. Tamam mı? Tam gönüllü iş yaparak manevi tatmin elde etmek de istiyorlar ama bunun yanında kendileri de hem sosyal sermaye bakımından, işte maddi gelişim bakımından, para olarak demiyorum da yani hani belki dil, işte dünya vizyonu gibi, bir de manevi gelişim bakımından çeşitli kazanımlar elde etmek istiyorlar. İyi insanlarla beraber olmak istiyorlar. Çünkü biliyorsun bizim özellikle camiamızda sivil toplum kuruluşları iyi insanların da bir buluşma noktasıdır.
Evet.
İyi insanlar için cazibe merkezidir. Onun için biz gönüllerimizi ucuz iş gücü olarak görerek onları niteliksiz işlerde çalıştırmaktan da beri durarız. Bu üç ilkenin bir araya geldiği işleri de yaparız diyoruz. Tercih rehberliği de bunun için bir ihtiyaçtan çıkmıştır. Bunun karının harcayacağımız emekten daha fazla olduğunu düşünürüz. Ve bu işi yaparken hakikaten gönüllerimiz de nitelikli işlerle uğraşırlar. Yani bu gönüllerimizi biz kategorize ederiz. İhtiyacı olan işlere göre onları pay ederiz yani.
Hı hı.
Onun için tercih rehberliği ben önemsiyorum ve bizim için de nitelikli bir iş olarak görüyorum.
Eyvallah. Ben çok uzun vadeli ve ileride çok daha kaliteli bir hale gelecek bir proje olduğunu da düşünüyorum bunun. Çünkü gerçekten çok ciddi bir altyapı hazırladınız. Tebrik ediyorum. Hem Nasrettin Güneş'e buradan selamlarımı gönderiyorum. Sana, senin üzerinden yani. Sen en büyük öncülüğü yapıyorsun. Ciddi bir altyapı var. Çok da bizim teknoloji anlamında pek aşina olduğumuz bir ya da karşılaştığımız, daha önce yaptığımız bir şey değildi. Hani mesela sisteme kaydoluyorsun, hemen sana mesaj geliyor. İşte hemen yapman gerekenler geliyor. Online oryantasyon eğitimin geliyor falan. Hakikaten çok böyle enerjik.
Havalı da
tam
bir şey.
Havalı yani. Evet. Oo vay be, böyle şeyler yapabiliyor muyuz yani gibi bir şey hissettim ben. Çok da hoşuma gitti. Tebrik ediyorum.
Eyvallah.
Ve bunu hakikaten sivil toplum zihniyet içerisinde belki de bedava mal ederek sen de
neredeyse
ciddi bir şey tarihe yani geçeceksin yani Alaaddin.
Estağfurullah. Bir gerçekten. De bu işin güzelliği şu. Burada herhangi bir siyasi iradenin yahut herhangi bir büyüğün böyle fısıldamasıyla olan bir iş değil bu. Bu tamamen dediğim gibi ihtiyaçtan ortaya çıkıyor ve gönüllü olarak yapılıyor, yürütülüyor.
Eyvallah.
Başta da dediğim gibi Nasreddin Güneş'in de gönüllü olarak çalışması söz konusu. Allah razı olsun ondan da.
Eyvallah, eyvallah.
Onun için bizim için de ayrı bir şey vardır, yeri
eyvallah,
vardır.
Eyvallah, kolay gelsin. Her şey için başarılar, hayırlı çalışmalar olsun. Şimdi devam edelim. Az önce su kuyularından bahsettik ya. Yine bak, aslında bir şey mi diyecektin?
Evet, benim de aklıma şu geldi. Mesela sen Allah razı olsun bir... Abimiz kahve getirdi. Sen de su getirdin. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bunlara yan yana baktığımızda aklıma bir şey geldi.
Evet.
Geçtiğimiz günlerde karşılaştığım bir kavram. Su ayak izi diye bir şey. Yani şöyle, şu önümdeki bir bardak su.
Hı hı.
Su bardağı. Bunun içerisinde yaklaşık 200 mililitre su var. Doğru mu? Ve hemen küçük bir kahve fincanıyla da yine bir kahve geldi. Allah razı olsun. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Bu kahve için harcanan su miktarı bunun için harcanan su miktarından yaklaşık 600 kat daha fazlaymış abi. Yani şunun içerisinde şunun buraya gelmesi için harcanan su miktarı şu yanındaki koca bardağın içindeki su miktarının 600 kat daha fazlaymış.
Bu şey tabii yani fincanın içindeki değil de kahvenin oluşma sürecinden gelene kadar diyorsun değil mi?
Tabii tabii.
Çok ciddi bir istatistik aslında bu, farklı
çok,
bir durum.
Çok yani. İlginç. Evet. Ben hani daha evvel karşılaşmıştım ama bu kadar araştırmamıştım. Son günlerde birazcık daha üzerine eğildim.
Şimdi bu su bahsi yani şu an daha da bir oluştu. Somutlaştı. Şimdi su konusuyla alakalı bir benim de aklıma bir şey gelmişti. Onu paylaşayım o zaman. Yine senin aslında öncülük ettiğin bir proje var. Bununla alakalı aslında konuşsak. Suya götür, susuz getirmedi. Ne
yok yok, daha adı resmi olarak belli değil. Biz onu diğerlerinden ayırmak için
eyvallah.
Öyle söyledik ama
biraz bundan bahsetsek.
Net belli değil. Onu sonradan bahsedelim. Şimdi bak, bu su ayak izinden bahsedelim istersen.
Tamam.
Ama şöyle şu kadarını söyleyeyim. Şimdi dedik ya, biz işte enerjimizi en verimli noktalarda ayırırız. Allah razı olsun, birçok sivil toplum kuruluşumuz su kuyusu açma noktasını öncülük ediyor ve bunu artık çok basit hale getirmişler. Kuyu yazıyorsun, bir numaraya gönderiyorsun, işte bir su kuyusuna destek oluyorsun. Veyahut da hemen işte Aziz Mahmut Uday Vakfı'nın internet sitesine giriyorsun, orada işte su kuyusu bağışlamak istediğini söylüyorsun, kart bilgilerini giriyorsun, çat işte su kuyun açılıyor, sonra sana fotoğrafı geliyor. Bu artık çok basitleşmiş ve serileşmiş bir iş bizim vakıflarımızın, özellikle Afrika'daki o nüfuzları düşünüldüğünde. Fakat birçok aslında su kuyusu açılıyor ama bu suyun nakliyle alakalı bir problem var.
Evet.
Köye 2 kilometre ötede bir su kuyusu var. Kadınlar, çocuklar o suyu oradan getirebilmek için günlerinin büyük bir bölümünü harcıyorlar. Ve ne oluyor? Ev işleri kalıyor, çocuklara ayrılacak vakit kalıyor, çocukların eğitim öğretimi için harcanan zaman azalıyor. Bunun önüne geçebilmek için dedi ki biz bu suları basit, hızlı, güvenli ve temiz bir şekilde nasıl köylere nakledebiliriz sorusu üzerinden şu an bir proje hazırlığı içerisindeyiz.
Evet.
Bazı görüşmelerimizi de gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki aylarda, hatta belki önümüzdeki senelerde daha böyle ayağı yere basan güzel bir projeyle karşınızda olacağız.
Bu peki şimdi mesela bu hem tercih rehberliği de bunu kapsıyor aslında ama senin bu proje geliştirme mantığın nasıl oluştu? Şu an onu merak ediyorum çünkü sen de sivil toplum kuruluşlarıyla, TİKA'yla, Başbakanlık'la, Gençlik Spor Bakanlığı'yla belki devlet uhdesinde gerçekleşen projelerde yurt dışına gittin. Bunlar mı etkili oldu? Bu görmeler mi etkili oldu? Çünkü her gidende de maalesef biz bu vizyonu göremiyoruz yani. Bunu üzülerek söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız ne kadar söylesek de turistik bir gezi gibi, bir seyahat gibi algılıyorlar.
Yani şöyle bir kere hani öyle olan arkadaşlarda değil, o arkadaşlarda muhakkak birçok projesi var.
Hı hı.
Hani onları ayrıştırmak...
Yok, ben ayrıştırmak olarak söylemiyorum zaten kesinlikle. Ama şey var abi ya, bunu biliyoruz, açık konuşalım. Şimdi Yusuf Kaplan hoca diyor ya, yani teşhis etmeden tedavi edemez.
Doğru.
Teşhis etmemiz lazım. Bu bir gerçek.
Belki o arkadaşlar bunun tadını almamışlar.
Belki
öyle söyleyeyim
de.
Ben.
Güzel, tamam.
Şimdi ben üniversiteye ilk geldiğim zamandan beri hatta lisede bulunduğum zamanda yine kendisine çokça teşekkür etmem gereken bir hocam var. İsmi Hüseyin Bilcioğlu. Safranbolu'dadır. Elinde büyüdüm sayılır. Mesela onun elinde belki 4. 5. sınıftan beri onunla tanışıyorum. Sivil toplum çalışmalarını veyahut da işte insanlara yardımcı olma noktasındaki faaliyetlerde hep bize ön ayak oldu. Sürekli bizi teşvik etti bu noktada. Ve orada aldığımız tat açıkçası başka bir şey de yok. Yani önüne bir sorun çıkıyor. O sorunun çözülmesi için sivil olarak tek başına veyahut da işte kurumunla birlikte neler yapabilirsin? Hani diyor ya adam işte yoldaki ihtiyaç sahibinin veyahut da işte bir kedinin, köpeğin bir şeyin fotoğrafını çekiyor. İşte belediyeye gönderiyor. Artık kendisi bir şey yapmak istemeden doğrudan başkalarına, vakıflara, derneklere, belediyelere havale ediyor. Hı hı. Şimdi biz diyoruz ki hani biz insanız, elimizde elhamdülillah elimiz kolumuz tutuyor, yapabileceğimiz şeyler var. Bu noktada biz kendimiz başkalarına havale etmeden nasıl sorumluluk alabiliriz? Bunun ayrı bir has tarafı da var, keyfi de var. Belki dünyadan sonra ahirette beklediğimiz bazı mükafatları var. Bunları da değerlendirerek tabii ki bu işlerin içerisine giriyoruz. Bunlar da en azından bu sorunun çözümü için destek olmaya çalışıyoruz.
Eyvallah. Yani bu tabii kısa vadede belki şey gibi gelebiliyor. Yani enerji kaybı gibi. Ya da mesela genç bir kardeşimiz senin bahsettiğin gibi o yaşlarda ya da mesela lise döneminde bir STK ile, bir dernekle, bir vakıfla ya da herhangi bir oluşumla bir araya geldiği zaman bir sıkılmaya, ben burada ne yapıyorum, bunları sorgulamaya başlayabiliyor. Ama uzun vadede işte böyle Alaaddin Serhan Yaman gibi belki ya da mesela şahsiyet diyebileceğimiz karakterlerin oluştuğunu görüyoruz. Yok, bu şöyledir yani. Ben bunu övgü babında söylemiyorum. Yani şu an bizim ülkemizde en çok şikayet ettiğimiz sosyal medyada yani normal medya mecralarında, kahve muhabbetlerinde dahi en çok konuşulan şey Türkiye üretmiyor diyorlar mesela. Üretemiyoruz. Dışarıdan ithal ediyoruz. Niye işte samana niye ithal aldık? Niye bunu? Ya kardeşim biraz da bu yüzden yani. Bak fikirleri var. Gençlerin fikirleri var. Projeleri var. Destek olun. Yani destek olursan bak devamı gelecek. Tercihrehberliği.com müthiş bir proje. Ve şu an Türkiye'de yapılmayan bir proje. Hiçbir kurum yapmadı. Devlet kurumları dahil olmak üzere. Biz yaptık. Hani
yani yapılıyor ya. Ama birazcık biz daha sahtı genişlettik ya ve buna ulaşımı kolaylaştırmış
ya
olduk.
Şimdi yapılıyor da nasıl yapılıyor? Online ya da dijital formata uygun şekilde yapılmıyor. Şimdi Doğru. Sen bunu ne yapıyorsun? Gençlere uygun bir formata getiriyorsun. Genç dergisinin tirajlarını inceledik biz. Normalde genç dergisinin tirajları 10 bin bandı. Hani yazılı, basılı matbuatın tirajı 10 bin bandında genç dergisinin. Geçen mesela Türksel dergilikten verileri istedik. Ben şok oldum.
Maşallah Ocak, değil mi? Müthişti yani.
Ocak 2019'dan bu yana, bak Ocak 2019'dan bu yana son 6 aylık süreçte genç dergisi 262 bin defa indirilmiş. Maşallah. 262 bin. Aylık ortalaması 30 binden fazla genç dergisinin.
Sen aslında hazırlarken belki 7-8 bin kişiye hazırladığın, 10 bin kişiye evet. hazırladığını düşünüyorsun. Ve ama hatta bazen, görmediğin evet. belki 30 bin, 40 bin kişiye aynen daha
gidiyormuş.
Aynen öyle. Yani.
Hatta bazen üzülüyordum yani. Diyordum ki ya bu dergi yani daha fazla satmamız lazım. Daha fazla insana ulaşması lazım. Hani böyle çok dert ediyordum bunu. Evet. Şu an tabii yine derdin devam ediyor ama biraz da böyle içim rahatladı. Abi demek ki bu dergiyi internetten indiriyorlar. Demek ki gençler orada ve biz bir gençlik dergisi olduğumuz için oraya bir karşılık bulabilmişiz ve iyi ki de oraya girmişiz dedim yani.
Doğru.
Çünkü bu iş böyle. Şimdi aynı şekilde yani bu ülkede ya da dünya üzerinde gençlerle alakalı bir şey yapmak istiyorsak, özellikle Türkiye gibi böyle hakikaten ümmete öncülük ettiğini iddia ettiğimiz ve bunun için buna inandığımız bir ülkede yaşıyorsak, kardeşim o zaman biz bu tip projeleri, böyle çalışmaları desteklemeliyiz ve az önce de söylediğimiz gibi yok Amerika'yı bir daha keşfedelim. Yok işte bir daha su kuyu. Ya tamam güzel ama su kuyusunun zaten yapılan bir formatı var. Şu an devam ediyor profesyonel bir şekilde. Türkiye bunu çok iyi öğrendi. Tamam bir de bunun yanına senin bahsettiğin gibi başka bir şey koyalım.
Diğer sorunları nasıl
diğer sorunları çözelim.
Zaten çünkü çözülmüş soruları tekrar tekrar yok, çözmenin evet. lüzum yok.
Ve insanlar yeni bir şey söylersek bu sefer ikna şeyimiz elimizdeki şeyler de daha güçlü olur. Doneler de güçlü olur. Çünkü evet. siyasette de böyle. Hani tutup hala yani ben yol yapacağım, ben şey yapacağım dediğin zaman Allah razı olsun zaten yıllardır yaptın diyorlar. Evet. Ama farklı bir şey söylediğin zaman karşılık buluyor. O yüzden nedir yani mesela geçtiğimiz aylarda gençler gitsinde bir dosya yapmıştık camilerle alakalı hatırlarsın.
Evet hatırlıyorum.
Camiler gençleşsin gibi kapak sloganı vardı. Orada mesela gençlerle ben konuşunca özellikle lise dönemi yani bu 2000'den sonra doğanlar işte X kuşağı, Y kuşağı bir sürü tanımlaması var ya onların. Onlarla konuşurken çocuklar şöyle bir şey dediler. Abi dediler biz camiye gidiyoruz. Mecburen gidiyoruz yani. Niye mecburen gidiyoruz? Müslümanız abi yani. Cuma namazına gidiyoruz, cenaze namazına gidiyoruz, bayram namazına gidiyoruz. Gidersek vakit namazlarına gidebiliyoruz ama cami bizim için ibadet dışı ya da ibadet maksadı dışında sosyalleşebildiğimiz, toplumsallaşabildiğimiz, hayata karıştığımız bir yer değil dediler. Nasıl yani? Şimdi şöyle bir gerçek var. Londra'da, Amerika'da, şurada burada Diyanetimize bağlı, Diyanet İşleri'ne bağlı camilere baktığımızda orada bir Türkiye'deki camiler oranla daha fazla bir toplumsallaşma görüyoruz. Niye? Çünkü camileri orada nasıl kullanıyorlar? Ücretsiz internet olan, lokali olan, gençlerin gelip işte PlayStation oynayabildiği, internete girebildiği, oturup muhabbet edebildiği ve vakit ezan okunda namaz kılabildiği bir yer. Türkiye'de nasıl bir profil var? Camilerimizin altında bunu yani belki büyüklerimiz şimdi bana kızacaklar ama camilerimizin altında çay ocakları var. Yani 18 yaşında, 19 yaşında bir çocuk girdiği zaman bütün amcalar tip bakıyor. Ne işi var bunun burada gibi. Ve orada hani emekli amcalarımızın muhabbet ettiği, sohbet ettiği bir yere dönüşmüş durumda. Yani evet. camiler şu an aslında bizde emekli bir profili yansıtıyor maalesef. Şimdi biz de gençlere sorduğumuzda bu soruyu camileri nasıl böyle daha sosyal hayata adapte edebiliriz diye dediler ki abi dijitalleştireceğiz ya bu kadar basit. İnterneti koyun dediler ücretsiz internete. Fiber internete bağlayın bütün camilere. Altlarına oda yapın internet odaları. Gençler gelsinler internete girsinler. Oyun oynasınlar. Video izlesinler. Vakit namazında da interneti kesin namaza gitsinler. Bu kadar basit. Evet. Ya bunlar aslında yapılmalı yani.
Mesela bu konuyla alakalı da var. Levent Uçkan hocaydı sanırım
evet.
değil mi?
Evet. Sen, Levent Uçkan.
Uçkan.
Uçkan. Levent. Hasanpaşa Camii imamı şu an.
Kadıköy'de. Kadıköy'de. Mesela onunla geçtiğimiz günlerde bir Çalıştay'da Hı-hı. beraberdik. Orada çok güzel bir kavramdan bahsetti. Yani hiç aklıma gelmemişti benim. Mesela camilerin işletme maliyetiyle alakalı bir şeyler söyledi. Dedi ki biz camileri yapıyoruz. Çok da para harcıyoruz. Fakat bir sene içerisinde camileri toplam olarak kullandığımız süre o yılın belki işte yani 20'de biri. Şöyle düşün işte sen böyle yazlık gibi düşün bütün camileri. Evet. Belki daha az yani. Evet. Gidip ayda bir ay kaldığın bir eve çok dehşet devasa paralar harcamak gibi. Evet. Orayı daha yenilikçi, daha aktif nasıl kullanabilirsin? Aynen bunun öyle. Derdine düşmeden belki 24 saat açık camilere veyahut da işte gençlerin ilgi odağı, cazibe merkezi haline getirmeden senin bu camileri sadece işte günün işte bir saatinde sadece 24 saatin bir saatinde gidip kullandığın mekanlardan daha öteye geçiremiyorsun.
Evet.
Bunu hakikaten belki bu israfa da girer. Doğru
evet.
değil mi?
Tabii kesinlikle.
Orada büyük bir yapı var. Bunu kullanabilirsin. Hı. Kültür merkezi olarak kullanabilirsin. Gençlik merkezi olarak kullanabilirsin. Toplantı salonları olarak kullanabilirsin. Hı. Buluşma noktaları olarak kullanabilirsin. Ama sen sadece 24 saatin bir saatinde kullanmayı tercih ediyorsun. Böyle yapıyorsun ve bu aslında bir ölçüde de israf.
Evet.
O kadar cami. Belki ülkemizde kaç bin tane cami var. Bunların israfı, kaynak israfı.
Cami cem etmekten geliyor biliyorsun. Hani yine aynı cuma kelimesinde olduğu gibi, yani insanların toplandığı ve Müslümanların bir arada oldukları yer. Şimdi bu toplumsallaşma içeren bir kavram. Şimdi bunu biz yani Osmanlı medeniyetinde mesela bizim hani ecdadımızı sürekli övgüyle bahsediyoruz. Orada mesela camileri bir külliye formatında kullanmak var. Aynı senin bahsettiğin format, yani bizim bu toplumsallaşma dediğimiz mevzu şeklinde kullanmak. Ama şimdi gel gelelim gençleri buraya çekmek adına eski sözlerle ya da mesela eskide gençlerin çok anlamayacağı sözlerle yeni şeyler öğretmenin de anlamı yok. Yani gerçekten internetse internet artık. Yani bu sloganları aslında biraz öncelemek lazım. O yüzden bu tercih rehberliği projesi de bununla ilişkili bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu dijitalleşmenin bir parçası. Genç dergisinin bu kadar fazla indirilmesini Turkcell dergilikte ben buna bağlıyorum. 262 bin çok iyi bir rakam yani. Dergiler arasında şu an çok iyi bir rakam. Yani
Türkiye'de... Hele de senin için de çok tatlı değil mi? Şimdi sen normalde zannediyorsun ki 10 bin kişi ulaşıyor. Bir anda bir bakıyorsun dergin 260 bin kişiye daha ulaşmış.
Aynen. Evet, ama biz şunu yaşıyoruz bak Alaaddin. Açık söyleyeyim bunu. Ya bu konuda hani zaten pek mütevazi biri değilim biliyorsun.
Biliyorum.
Birazdan mütevazi olamayacağım. Genç dergiyi Türkiye'de birçok insan tanıyor zaten. Gerçekten. Evet. Yani bunu hani laf olsun diye söylemiyorum. Ben konuşuyorum mesela X biriyle. Hiç normal bir kuaf işte berberde, kuaförde, nalburda biriyle karşılaşıyoruz. Genç dergide çalışıyorum diyorum mesela. Ha duydun mu dergiyi falan diyor. Dur hatırlıyorum o dergiyi.
İlgisiz biri olsa bile
evet,
bir kulak aşinalığı oluyor.
Çünkü sosyal medyada varız az çok. İşte YouTube'da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir de bu iyi bir imaj çizmek de önemli. Hani mesela bazı dergiler var ya da bazı medya mecraları var. Biraz şey yapıyorlar. Kavgacılar, dövüşüyorlar. Hani bizim Süleyman abimizin, editörümüzün bir ifadesi var ya, benim bir yumruğum var. Onu işte
kafire saklıyorum.
Kafire yani düşmana vurmak için saklıyorum. Biz kardeşlerimize ya da bizim gibi düşünmese bile aynı yolda olduğumuz insanlar yumruk sallamıyoruz. Tamam. Böyle bir tarafımız var. Bu kimilerince böyle çok hafif meşrep, kimilerince çok şeysiniz, yumuşaksınız, kimilerince çok edeplisiniz gibi tanımlanıyor. Biz buna kardeşim Müslümanların şu an birlik ve beraberlikte olma ihtiyacı var ve Müslümanların geleceğe dair fikir üretmeye ihtiyacı var. Ve fikir üreten gençlerin de böyle kurumlara ihtiyacı var olarak yorumluyoruz. Birçok yerde ben denk geliyorum. Genç kardeşlerim diyorlar ki abi biz dergi çıkaracağız. Abi biz işte internet sitesi kuracağız. Haber sitesi olarak kullanacağız vesaire. Diyorum ki tamam çok güzel. Devam edin. Ama diyorum yanlış anlamayın. Madem bir enerjiniz var, bir merakınız var, gelin YouTube kanalı açın. Hatta YouTube bile şu an artık şey bile oldu yani. YouTube'a bile girmek için bile geç kalındı. Başka bir şey düşünelim yani. Bu gençliğinizi iyi kullanalım. Çünkü ya abi dergi çok var Türkiye'de ve batıyor dergiler. Bak matbaa fiyatları, kağıt fiyatları yükseldi. Şimdi ne oldu? İthal bazlı olduğu için böyle ürünler. Dergiler kapanmaya başladı. Yeni bir maceraya gerek yok. Bir de kime yazdıracaksın yazı? Yani ben sana şu an 10 tane dergi sayayım. 10 derginin 50 yazarı varsa 30'u aynıdır. Hepsi dönüyor yani birbirinde. Bizim camialar böyle. Sadece Müslüman İslami cami olarak kodlamıyorum bunu. Diğer taraf da öyle. Yani karşı mahalle dediğimiz dergilerin kadroları da öyle. Bakıyorsun bir adama 5 dergide yazıyor. Aynı yazıları yazıyor değiştirip. Şimdi bu da ne yapıyor? Üretkenliği zayıflatıyor. Gel kardeşim tercihrehberliği.com yap böyle bir proje. İhtiyaç var bak 2 milyon tane adam sınava girmiş ya. Hadi eriş bunlara. Ya da suyun ayak izleri mi demiştin?
Onu konuşacağız.
Onu konuşacaksa konuşalım ama 10 dakikamız kaldı. Zaman daralıyor.
Tamam.
Sen beni açtın şimdi Alaaddin. Dertliyim, yaralıyım bak bu konuda.
Doğru. Ben burada kahve dedim, bir bardak su dedim. Ondan sonra hop oradan cami mami nereden geldik?
Vallahi
anlamadım
böyle. Sen Lütfü abiyle yaptığımız programları dinlemedin herhalde hiç.
Okuyacağız
bir şey derdi. Sarıcığım biz bunlara nereden geldik ya derdi. Ben derim abi kusura bakmayın. Ben yine konuyu dağıttım derdim.
Tam hepsini dinlemedim ama hepsini okuyacağız mı?
Neyin?
Lütfü abiyle yaptığınız radyo programlarını.
İnşallah. Yani onları kağıda döktük, çözerek bir şekilde.
Maşallah.
Onları Lütfü abiden bir onay bekledik. Onun bir şerhi oldu, ufak bir şerhi. Onları şu an düzenliyoruz. Biraz takvim uzadı işin esası. Biz zaten niyetimiz Alaaddin onu Haziran'da çıkarmaktı. Haziran geçti malum. Şimdi önümüzdeki yayın takvimi Ekim, Eylül-Ekim. Yani biraz daha vakti var. Ona iyi bir hazırlanmak lazım. Benim çalışmam
merakla
gerekiyor.
Merakla bekliyoruz ama.
Ya aslında biz onu bayağı bir kıvama getirdik bak. O bir senelik bir çalışma. Bir kardeşimiz sağ olsun.
Kaç program var?
Ya biz ya toplam Lütfü abiyle yani 100'den fazladır program sayısı ama bizim çözdüğümüz 10 program var şu an.
Hani kitabı alacaksın 10 program.
Kitabı alacağım. 10 program.
10 programdan böyle bir kitap çıkacak yani.
Daha fazla böyle çıkar aslında. Çünkü 40 dakikalık bir program çekiyoruz ve orada her program aşağı yukarı nereden baksan yani 20 sayfa falan tekabül ediyor.
Maşallah.
Hani bir kitap sayfasına. Çünkü kitaplarda biliyorsun Word metni gibi olmuyor. Biraz da satır aralıkları farklı oluyor vesaire. Yani 10 program yaklaşık 200-250 sayfalık bir kitaba tekabül ediyor. Biz onu nehir söyleşi kıvamına getirdik. böyle radyo konuşması gibi, işte kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Genç Zamanı başladı gibi değil. Daha böyle onunla konuşuyor gibi bir formata getirdik. Lütfü abi sadece birkaç bir yerde düzeltmesi var. Onları yapacağız. Biraz daha çalışacağız üzerine metinleri. Daha da bir kaliteli hale getireceğiz. Daha sonra işte güzel başlıklarla, güzel belki görseller bularak bazı programlara ait. Bunu inşallah Aşina Kitap'tan basarak okuyucularımıza buluşturacağız. Niyetimiz bu.
Eyvallah.
İnşallah abi. Bakalım. Bunu yaparsak bizim için de güzel bir hatıra olacak. Güzel bir miras bırakmış olacağız. 2-3 yıl sonra da Alaaddin Serhan Eleman'la artık kitap çalışmamızı yaparız. Eyvallah. Ya senin çünkü fotojenik bir yüzün var. Hani kitap kapağına senin yüzünü koyarsak, böyle sarı saçlı mavi gözlü, şey satışlar artar.
Abi huzurumu bozma, gözünü seveyim.
Eyvallah. Buyur abi, sen bu son bak 10 dakikaya girdik. Suyun ayak izlerinden bahsedelim birazcık.
Tamam. Şimdi sana şunu söyleyeyim abi. Bir günde sadece 25 litre su kullanarak yaşayabilir misin? Yani sana şöyle bir damacana artı bir de 5 litrelik bir su versek, onunla bir gününü geçirebilir misin?
Çok rahat geçiririm. Bence geçiririm yani.
Ne yaparsın o suyla?
Ya şöyle, zaten benim günlük içtiğim su çok 2 litre,
tamam,
3 litre.
2 litre su içtin.
Yok, abdest aldım.
Abdestini aldım. Maşallah. Hiç evet.
2-3 litre, 2 litre de ona gitse,
tamam,
2-3 litre.
Gitti.
Biliyorsun abdest alırken zaten suyu çok kullanmıyoruz.
Tamam.
Yemek de şu da buydu. Yeter aslında 25 litre yani.
Tamam.
Yetmez, yeter gibi geliyor bana.
Tamam. Saçların yağlanmış. Duş alacağım dedi.
Tamam. 5 litre.
Tamam. Tuvalete girdin.
Tamam.
Affedersin.
Tamam. 5 litre.
Tamam.
20-25 litre işte, tamam.
İşte sadece o kadar değil. Bunun temizliği var, şey var. Yani bir günde düşün, her gün sadece sana 25 litrelik su hakkı veriliyor. Bu şu an belki bizim kulağımıza çok garip geliyor ama geçtiğimiz sene Güney Afrika'nın Cape Town kenti su iflasını açıklamış.
Şöyle bak, şu var, tamam. Sen şimdi konuya öyle girince ben şöyle baktım. 25 litreyle ben idare ederim. İdare ederim. Ama tabii belli bir zamandan sonra başka ihtiyaçlar mukabil.
Yok tabii canım, daha ya bak mesela, sen araban var.
Tabii,
arabamı yıkayacağım dersin.
Tabii. Evini yıkayacaksın, vile dağıtacaksın.
Bak bulaşıkların var, tabii, çamaşırların
ben
var.
Ben yıkamıyorum da bulaşıkları. Hanım yıkıyor da yani. Tabii.
Ya sen mesela 25 litreni, işte 3-5 litresini içtin, kullandın, tabii, abdest mabdest.
Yetmez,
sonra geri kalanını canım, verdin
yetmez,
hanıma, yengeye.
Yetmez abi.
Yetmez. Cape Town su iflasını açıklayan ilk metropol olmuş dünya üzerinde geçtiğimiz sene. Ve şöyle düşün abi, herkese 25 litre su veriliyor günlük. Gidiyorlar tankerlerden, 25 litre suyunu alıyor ve o günü 25 litre suyla geçirmeye çalışıyor. Ertesi gün tekrar gidiyor, alıyor. Ve mesela buna 25 günü diyorlar, 25 günü. Mesela hani 17 günü, günlük 17 litre su verdi, 0 günü. Düşün, bu da olabilir. Şimdi National Geographic...
Ne kadar sürmüş bu süreç?
Sanıyorum devam ediyor.
Hala devam ediyor.
Tabii.
Hadi ya, Cape Town'da.
Tabii.
Bütün Cape Town'da mı devam ediyor?
Sanıyorum, evet.
Vay be, zor bir süreç.
Zaten orası bir metropol.
Evet.
Büyük şehirler. Afrika'nın en büyük şehirlerinden bir tanesi.
Hı hı.
Hem belki ticari olarak, hem insan nüfus yoğunluğu olarak. Ve şimdi bu çıkış noktasından... Şimdi biliyorsun ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili.
Hı hı.
Su kaynaklarımız var ama bu demek değil ki ileride bir su kriziyle karşılaşmayalım. Kaldı ki muhtemel, yani hani su krizinin yaşanması muhtemel olan ülkelerden bir tanesi bizim ülkemiz.
Hı hı.
Şimdi bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla National Geographic bir proje hazırlamış, Yarının Suyu isminde. Bunlar Yarının Suyu diye bir proje yapıyorlar. Bir de bir firma var, temizlik firması. Şimdi tabii bunun hani reklam boyutu falan ayrı. Onları da yapıyorlar, işte çamaşır, bulaşık yıkamayla alakalı şeyler falan yapıyorlar. Belki bir tarafıyla masum bir proje olmayabilir ama özellikle bu su krizine dikkat çekmesi açısından çok değerli bir proje. Şimdi sana birkaç tane soru sorayım abi.
Hı hı.
Su ayak iziyle alakalı. Bu benim dikkatimi çekti. Sormadan önce de şunu söyleyeyim. Su ayak izi demek şu. Senin bir gün için harcadığın ortalama su miktarı nedir? Ama şunlar da giriyor işin içerisine. Mesela sen işte gittin öğlen kuru fasulye yedin, tamam mı? O fasulyenin yetiştirilmesi, toplanması, işte hazırlanması, satılması, masaya getirilmesine kadar olan süreçte harcanan toplam su miktarı nedir?
Bayağı yüksektir. Tarlanın su, az önce kahve fincanından bahsettin ya, bir fincan kahve dedin, bir bardak suyun 600 katı fazla su harcanarak
tabii bak,
oraya
onu
dedin.
Onu mesela
yani
onun örneği
deyince, su deyince şimdi hani 25 litre mevzu da aynı şekilde, yani su deyince bir saat içme suyu, yıkama suyu olarak değil, hayatın her safhasında su var. Yani masayı silerken su kullanıyorsun, sanayide su kullanıyorsun, yani ne bileyim işte marketlerde orada burada yani suyla karıştırılarak birçok şey yapılıyor, içecekler vesaire değil mi? Yani su hakikaten çok önemli yani. Yemeklerde su var.
Tabii tabii. Onların hepsi
hem tıbbi olarak kullanılıyor. Evet.
Birçok alanda kullanılıyor. Şimdi Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın Türkiye Şubesi'nin geçtiğimiz sanırım 2014 veya 2015'te bir rapor yayınlamış olması lazım. O raporda da suyu ayak iziyle alakalı bir rapor. Onlar mesela kahveyle alakalı bir şey vermişler. Demişler ki mesela kahvenin yolculuğu şu adımlardan oluşuyor demişler. Kahve bitkisinin yetiştirilmesi, hasadın yapılması, rafine edilmesi, nakliyesi, kahve çekirdeklerinin paketlenmesi, kahvenin satılması, fincana doldurulması. Ve bunun için yani şu masamıza gelen şu küçük fincanda kahvenin bu masamıza gelinceye kadar 140 litre su harcanması gerekiyor. Eğer sen bu kahveyi sütlü ve şekerli yaparsan bu artık 200-210 litrelere kadar çıkıyor bu su. Mesela 1 kilogram et için harcanan su miktarı nedir abi? 1 kilogram et. Yaklaşık 15 bin litre. Tamam, bunun hepsi normal bizim şebeke sularından karşılamıyor. Bazısı işte yağmur suları var. Yağmur suları iniyor işte. Arpası, yulafı, işte neyse yem bitkilerinin büyümesi, ineğin içtiği veya da sığırın içtiği su, işte onların yıkanması, bize getirilmesi, kesilmesi falan hepsini yaklaşık 15 bin litre su harcanıyor. 15 ton. Sadece 1 kilogram et için. Şimdi istersen seninle bir şey yapalım mı?
Soru cevap mı?
Soru cevap değil. Sen ne kadar su tüketiyorsun bir günde?
Anket mi var? Çalışması mı var?
Evet.
Yapalım.
Öyle bitirelim. Sonrasında tamam. Tekrar gireriz ama mevzuya. Mevzu.
Tamam. Su mevzu kadim mevzu.
Dikkatimi çekti.
Evet.
Evet. Hemen birkaç tane sorum var. Bazıları
tamam.
Bazılarını hızlı geçeriz. İstanbul'da yaşıyorsun.
Evet.
Haftada kaç kere duş alıyorsun? Elini de gösterebilirsin abi. Söylemek istemez.
Yani her gün alıyorum ben duş.
Ciddi mi?
Evet.
Tamam, 6 yazıyorum hemen. Tamam. İnsaflı davranıyorum.
Ya yaz kış ben duş alırım her gün.
Maşallah.
Evet.
Ortalama ne kadar vakit harcıyorsun?
5 dakika.
5 dakika hızlı bir şekilde. Çok iyi. Çamaşırlarınızı makinede yıkıyorsunuz.
Evet.
Haftada kaç kere çamaşır yıkıyorsunuz yaklaşık?
Yani bilmiyorum, hanım bilir ama 2 diyelim biz. 2
tamam,
3 diyelim.
3 diyelim buna da. Bulaşık makinesinde bulaşıklarınızı yıkıyorsunuz.
Evet.
Haftada kaç kez yıkıyorsunuz?
Aynı tanı diyelim.
Yine
yani
3
diyelim. Biraz daha fazla olabilir belki.
Tabii. Bu. Bulaşıkları makineye atmadan önce sudan geçiriyor musunuz?
Evet.
Geçiriyorsunuz.
Hanım geçiriyor yani. Ben değil. Şimdi geçiriyorsunuz deyince dinleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. Biz ataerkil bir toplumuz.
Tamam.
Yani yardım ediyoruz. Eşimiz yardım ediyoruz.
Eyvallah. Zaten. Günlükte musluğun açık kaldığı süre ne kadardır?
Mesela yani abdest almadır. Şudur budur. Ona
maşallah abdest hiç ihmal etmiyorsun ya.
Onu vurgulamam lazım.
Ya sen ne güzel bir müminsin böyle.
Allah razı olsun. Yani ne diyelim?
20 dakika diyelim.
Diyelim abi, tamam.
Aracını ayda kaç defa yıkarsın?
Güzel. Ayda 5 defa yıkarım rahat.
5 defa.
Evet, ben maşallah biraz yıkatırım onu.
Evet. Aylık mutfak gideriniz ne kadar? Eline de gösterebilirsin.
Güzel soru.
Ha, iyi, güzel. Tamam. Peki haftada kaç kilo kırmızı et tüketirsin?
Yalnız şöyle, sen mutfak giderine nasıl kaç sıfırla yazdın? Ha, tamam.
Tamam.
Güzel. Yanlışlık olmasın. Evet. Ne demiştin? Kırmızı et mi?
Ne kadar kırmızı et tüketirsin haftada?
Haftada. Yani o da aşağı yukarı. Evet.
Güzel. Tamam.
Ben çok değil. Biz çok.
Günde kaç bardak kahve içersin?
Yani değişir ama ortalama bir bardak. Ben çok yani çok çok kahve içen bir ederim ama bir bardak içerim aşağı yukarı.
Şekerli mi şekersiz mi? Sen sade seviyorsun zaten.
Şekersiz.
Biliyorum onu. Peki aylık kıyafet alışveriş gideri ne kadar?
Ya ortalamaya vurmak lazım. Öyle çok kıyafet alan bir insan
değilim. Biliyorum
yani.
Canım, biliyorum.
Ortalamaya vursak işte aynen olabilir.
Tamam, ortalama da bu kadar.
Şöyle abi, değil mi? Tamam. Şimdi dinleyicilerimiz anlamıyor.
Tamam.
Şimdi çok da renk vermek istemiyorum.
Dinle.
Buyurun.
Tahmini olarak günde kaç litre su tüketiyorsunuz? Yani senin bu yaptığın işte arabanı yıkaman, işte aylık yaptığın kıyafet harcaman,
hepsi dahil.
Yemen, içmen, hepsini topladığımızda günlük sadece Salih Yüzgenc'in tükettiği su miktarı ne kadardır? Ya da Salih Yüzgenc'in bir gününü geçirmesi için harcanan su miktarı ne kadardır?
Bu daha doğru bir soru oldu. Yani benim işte giydiğim kıyafetin gelmesi, hepsini dahil.
Tabii, kıyafetten amort, her şeyi.
100 litre. Ne kadar?
Sen öylesen abi.
Ne kadar?
Sen öylesen. 5849 litre.
Günlük.
Günlük.
Vay be.
Türkiye ortalaması 4425 litreymiş.
Ben Türkiye ortalaması üstündeyim o zaman.
Üstündesin.
Allah Allah.
Abi haftada her gün duş alıyorum diyorsun. Ama arabayı abi, ayda 5 defa yıkıyorum diyorsun. Bu kadar et yiyorum.
Ama
bu kadar.
Az önce dedin saçların yağlanmış diye. Ne yapabilirim?
Doğru diyorsun. Sen de doğru diyorsun ama abi 5800 litre az değil.
Ne yapmak lazım?
Bunun için bazı tavsiyeler var. O tavsiyeleri de o zaman bir dahaki programda
tamam, çok
konuşalım.
Çok güzel olur. Eyvallah. Bu çok güzel bir giriş oldu. Suyla alakalı bu şeyi de senden istiyorum.
Yarınınsuyu.com.
Güzel.
Hakikaten muhakkak şöyle bir girelim, bir inceleyelim. Bakalım. Ne var ne yok. Gerçekten çok ihmal ettiğimiz noktalar var. Bu evet. Su bizim, hepimizin.
Evet.
Yani şu an suyun kıymetini bilmez ve bunun için önlemler almazsak yarın çok geç olabilir. Onun için yani hem birey olarak hem bir mümin, Müslüman olarak bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bunun için önlemler almamız gerekiyor. Suyu israf etmememiz gerekiyor. Tabii bu hani belki bir veganların şeyi falan da olabilir. Bilmiyorum hani.
Hı hı.
Şimdi başkasının işine de alet olmayalım da.
Ya biz ben seni
yani
anlıyorum.
Ama su tüketim noktasında dikkat etmemiz gereken şeyler var. Yapmamız gereken bazı tasarruflar var. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Çok basit. Ne yapıyor biliyor musun? Mesela her sifona bastığımızda ortalama yanlış olmasın 20 litre kadar su şey yapıyor. Hani tankerden tankere değişir de 20 litre kadar su tüketiliyor.
Hı hı.
Fakat 20 litre çok olabiliyor. Onun için ne yapıyorlar biliyor musun abi?
Pet şişe koyuyorlar içine.
Pet şişe koyuyorlar onun sifonun şeyine, tankının içerisine. Ve böylelikle işte birkaç litre daha az su tüketiliyor. Ama aynı işlevi görebiliyor.
Ya pet şişenin orada nasıl bir etkisi oluyor peki?
Şöyle yani normalde pet şişenin bulunduğu yere su dolacak. Doğru değil mi?
Pet şişe olduğu için.
Pet şişe olduğu için oraya su dolamıyor. Maksimum su miktarına mesela o
gelince
zaman 17
kapanıyor.
Litrede ulaşıyor. Hı, 3
tamam,
litre
güzel.
Tasarruf.
Mantıklı.
Evet.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz Alaaddin. Vallahi güzel
teşekkür
bir bahis oldu. Benim için de iyi
ama
oldu.
Bir dahaki hafta buna devam edelim. Çünkü tamam. Önemli noktalar var burada.
Bir dahaki hafta o zaman tecrübe paylaşım programında konuşalım.
Doğru.
Bugün aslında konuşalım diye niyet
ettik. Giden arkadaşlar var. Hı-hı. Onlardan da bahsedelim. Yani şu an evet. Mesela Kırgızistan'da bulunan arkadaşlar var. Bir tanesi de biliyorsun. Bizim
Emin Kılıçtaş. Evet. Fotoğraflar paylaşıyor.
Bize de paylaşıyor. Allah razı olsun.
Eyvallah.
Çok güzel videolar da çıkacak
İnşallah
orada.
İnşallah oradan da buraya konuk alırız.
Gelecek hafta belki bak Nijer'e gidecek, Çad'a gidecek arkadaşlarımız var.
Konuk alabiliriz.
Konuşuruz. Mesela Emin abi dediğin gibi konuk alabiliriz. Tamam. Kırgızistan'da ne var ne yok.
Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Alaaddin. Ağzına yüreğine sağlık.
Eyvallah abi ben teşekkür ederim.
Programı kapatırsan hazır böyle madem şey oldu. Bu kadar da konuştuk şey yaptık. Ben de biraz şöyle artık şey yapayım. Böyle koltuğa yaslanayım. Tamam diyeyim ya. Artık oturdu sistem diyeyim.
Estağfurullah.
Ben teşekkür ediyorum.
Haya ederim.
Ben teşekkür ediyorum her şey için. Ağzına yüreğine sağlık. Dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. İnşallah Genç Dergisi'ni, Uluslararası Genç Derneği'ni bu projeleri, faaliyetleri takipte kalsınlar. Destekleri, fikirleri çok önemli. Bunlardan da bizi mahrum etmesinler diyorum.
Eyvallah. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.